Ayrım 14.
İlk öğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olacaktır. Devlet maddi imkanlardan yoksun, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımlar yapacaktır. 1982 Anayasası Madde 42 Taksim 7. Bunun gibi durumları nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri devlet alacaktır. Eğitim ve öğrenim görme hakkı karşısında devlete yüklenen görev açısından 1961 ve 1982 anayasaları arasında bir fark olduğu görülür. Şöyle ki 1961 anayasasında halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamanın devletin başta gelen görevlerinden olduğu kabul edilmiştir. Başta gelen ödev kuralı doktrinde değerlendirilirken şu görüşe yer verilmiştir. Anayasa, devletin eğitim ödevini öncelik tanımış ve bu ödevi iktisadi ve sosyal ödevlerinden farklı olarak iktisadi gelişme ve mali kaynaklarının yeterliliğine bağlamamıştır. Buna göre devletin halkın öğrenimini ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama ödevi sıradan bir sosyal ödev sayılmamış, devletin başta gelen ödevlerinden sayılmıştır. Bu durumda yurttaşların öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarının sağlanmasını istemeleri, can ve mal güvenliğinin sağlanmasını istemeleri kadar doğal bir hak sayılmak gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin görüşü de bu yöndedir. Halkın öğrenim ve eğitim gereksinmelerinin karşılanmasının nitelikçe kolluk işleri, yargı işleri gibi devletin en önemli ödevlerinden olduğu ilkesinin benimsenmiş ve kesinlikle açıklanmış olduğu belirtildikten sonra, öğrenim ve eğitim yoluyla halkı yetiştirme, devletin yerine getireceği en önemli hizmetlerinden olduğu açıklanmıştır. Yüksek Mahkeme'ye göre Türk toplumunu uygar uluslar ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi durumuna getirmek için insan yetiştirmenin en önemli bir devlet işi sayılması olağandır. Plana bağlı toplumsal, iktisadi ve kültürel kalkınmanın bir koşulu da nitelikli adam yetiştirmektir. Bu ise ancak öğrenim ve eğitimle gerçekleşebilir. Dikkat edilirse anayasanın öngördüğü devlet ödevlerinden hiçbiri için kullanılmış olmayan devletin başta gelen ödevlerindendir. Sözleri bu ödev için anayasada yer almıştır. E.S. 1969 Taksim 31, K.S. 1971 Taksim 3, A.M.D.K. S. 19 sayfa 151. 1982 Anayasası'nda ise eğitim ve öğrenimi gerçekleştirme ödevi artık devletin başta gelen ödevlerinden değildir. Bu cümle anayasada yer almamaktadır. Bununla birlikte maddenin gerekçesinde öğrenim ve öğretim fert bakımından tanımlanırken devlet bakımından başta gelen ödevlerden sayılmıştır şeklinde bir açıklamaya da yer verilmiştir. Bununla birlikte artık eğitim ve öğrenim hakkı devleti zorlama gücü bakımından diğer sosyal haklardan farklı bir konumda değildir. Kişiye beden ve ruh sağlığı ile ilgili ve fikri ve manevi gelişmesi ile ilgili sosyal hakların tanınmış olması kişiyi özgür ve mutlu kılmak için yeterli olmayacaktır. Çalışma hayatında da kişiye bir takım hakların tanınması yoluna gidilecektir. Üçüncü grup sosyal hakları ise çalışma kaydı ile ilgilidir. Sosyal devlet çalışma hakkını, çalışma ödevini ve çalışma özgürlüğünü tanımıştır. Çalışma hakkı sorunu yeni bir sorun olmaktan uzaktır. Hatırlanacağı gibi Fransa'da daha 1791 anayasasında çalışacak durumda olup iş bulamayanları iş bulmak üzere bir kamu kuruluşunun kurulacağı kabul edilmiştir. 1793'te çalışma hakkına yardım görme hakkı dolayısıyla değinilmiş, kamu yardımları kutsal bir borç sayılmıştır. Toplum çalışabilecek durumda olan yoksul yurttaşlara iş ve çalışamayacak durumda olanlara da yaşama olanakları bularak yoksul yurttaşların yaşamalarını sağlayacaktır. 18. yüzyıl belgelerinde iş bulamayan emekçiden değil fakat çalışabilecek durumda olan yoksuldan söz edilir. Sanayi devriminin ürünü olan emekçi kavramı ancak 1848'den sonra sahneye çıkacaktır. 24 Şubat 1848 çalışanların 24 saat içinde iş istekler karşısında 25 Şubat'ta geçici hükümet Louis Blanc yazılışı L-O-U-I-S-B-L-A-N-C kaleme aldığı kararnameyi yayınlayacak ve emekçinin hayatının iş ile güven altına alındığını ve tüm yurttaşlara iş sağlanacağını bildirecektir. Ertesi günde ulusal atölyeler kurulacaktır. Devlet çalışamayacak durumda olanlara yaşam olanakları sağlayacak, çalışabilecek olanlara da iş bularak yoksulluklarına çözüm getirecektir. 1848 Anayasası'nda devlete olanakları ile sınırlı bir görev yüklenmiştir. Genel yardım görevinin uzantısı şeklinde bir görevdir bu. Devlet yardıma muhtaç yurttaşlara kardeşçe yardım ederek yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacaktır. Olanakları el verdiği ölçüde çalışabilecek durumda olanlara iş sağlayacak ve aile yardımından mahrum çalışamayacak durumda olan yoksullara da yardım edecektir. Devletin bu görevini ne yoldan yerine getireceği de açıklanmıştır. Mesleki eğitim ve parasız ilkokul öğretimi dolaylı yoldan bu amacı gerçekleştirecektir. Aynı zamanda çalışanlara iş sağlayacak kamu işletmeleri de kurulacaktır. Sosyal devlette çalışma hakkı, yardım alma hakkının uzantısı olmaktan çıkmış ve çalışanların sahip oldukları haklardan biri olmuştur. Çalışma herkesin hakkıdır artık. Çünkü çalışma herkesin ödevidir. Çalışma ödevi ve çalışma hakkı aynı ilkenin biri emeğin sosyal fonksiyonuna dönük, diğeri emeğin kişisel fonksiyonuna dönük iki yüzüdür. Kişinin çalışma ödevi vardır çünkü devletin yurttaşların çalışmasına ihtiyacı vardır. Çalışma hakkı vardır çünkü kişi ancak çalışarak gerçek güvenliğe kavuşur ve maddi manevi gelişmesini gerçekleştirir. Kişinin yararlı ve verimli bir işte çalışma hakkı onun güvenliğini sağlar ve onu gelecek endişesinden kurtarır. Çalışma hakkı çalışanın insanlık onurunu korur ve onu yaşayabilmek için başkalarının yardım ve sadakasını beklemekten kurtarır. Ne var ki çalışma hakkı tüm sorunları çözümlemekten uzaktır. Çalışma hakkının tanınması çalışanı yoksulluktan kurtarmak için yeterli olmayacaktır. Çalışma hakkına ek düzenlemeler yapılması gerekecektir. Şöyle ki devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alacaktır. 1982 Anayasası Madde 49 Taksim 2. Yine devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri getirecektir. Sosyal devlet çalışma hayatı ile ilgili olarak çalışma koşullarını düzenleyecektir. Hiç kimsenin yaşına, cinsiyetine, gücüne uymayan işlerde çalışmasına izin vermeyecektir. 1982 Anayasası Madde 50. Küçükler ve kadınlar ve bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma koşulları bakımından özel olarak korunacaktır. Çalışan insanın dinlenmeye, ücretli hafta tatiline, bayram tatiline ve yıllık ücretli izine hakkı olacaktır. Çalışan insanın iş hayatında güvenliği sağlayacak, tanınmış hakların gerçekten uygulanabilir haklar olmasını gerçekleştirecek haklar da tanınacaktır. Bunlar sendika kurma hakkı, toplu iş sözleşmesi yapma hakkı ve grev hakkıdır. Yukarıda kişinin çalışma hakkı, çalışma ödevi ve çalışma özgürlüğü olduğundan söz ettik. Çalışma hakkı çalışma özgürlüğü ile tamamlanır. Hak ve özgürlük farklı kavramlar mıdır? Bireyin özgürlükleri ile bir kısım sosyal haklar arasında temelde önemli bir ayrılık görülür. Şöyle ki bireye bir özgürlük tanındığı zaman özgürlükten yararlanma yalnızca ve doğrudan doğruya bireyi ilgilendirir. Devletin görevi sadece özgürlüğün yasal sınırlar içinde kullanılmasını denetlemekten ibarettir. Oysa bir kısım sosyal hakların kullanılabilir, yararlanılabilir olması için devletin bu hakla ilgili olumlu bir girişimde bulunması, yani bir kamu hizmeti kurması gerekir. Devletin bir kamu hizmeti kurmaması ve sosyal haktan yararlanılabilmesi için gerekli maddi olanakları sağlamaması, o sosyal hakkın kullanılamaması sonucunu doğurur. Öte yandan yurttaşların devleti bir kamu hizmeti kurmaya zorlama olanakları da yoktur. Bu durumda bir kısım sosyal hakların ancak konu ile ilgili hizmetlerin kurulduğu zaman işlerlik kazanması kaçınılmaz olacak. O zamana kadar da sosyal hak kağıt üstünde kalmaya mahkum olacaktır. Buna karşılık bireyin özgürlükten yararlanabilmesi için devletten bir şey beklemesine gerek yoktur. Özgür yasalarda düzenlendiği andan itibaren kullanılabilir. Öte yandan bir kısım sosyal hakların kullanılabilir olması için devlet bir hizmet kurarken çeşitli ve değişik seçenekler arasından birini seçme olanağına da sahiptir. Genellikle bu seçim devletin izleyeceği sosyal politikasına göre de değişecektir. Örneğin kişilere tanınan çalışma hakkını kullanılabilir bir hak olması için devlet değişik ekonomik politikalar uygulayabilir. Herkese iş bulmak için işsiz kişilere belli bir bölgede belli iş yapma zorunluluğu getirebilir. Böylece herkese iş bulma görevini yerine getirmiştir ama bunu zorunlu çalışma ile sağlama yolunu seçmiştir. Herkese iş bulma görevini gerçekleştirmenin bir diğer yolu da ülke çapında kalkınma için gerekli koşulları gerçekleştirme şeklinde olabilir. Ya da bölgesel kalkınma politikası uygulanarak bir yöre halkının çalışma hakkının kullanılabilir olması için gerekli olanaklar sağlanır. İşte burada çalışma özgürlüğü çalışma hakkını tamamlar. Şöyle ki çalışma özgürlüğü kişiye istediği işte çalışma ve istemediği işte de çalışmama olanağı sağlar. Bu durumda devletin zorunlu çalışma yolu ile iş bulma, iş sahası açmasından söz edilemez. Şimdi sosyal hakların niteliğini belirlemeye çalışalım. 4. Sosyal hakların niteliği. Sorunun aydınlatılması yönünden bu konuda yapıla gelmiş bazı tanımlamaları açıklamakta yarar var. Fransız hukukçularından Colliard, yazılışı C-O-L-L-I-A-R-T, sosyal hakların bireysel özgürlüklere karşıt bir kavram olarak ele alınmasının anlamsızlığına değinir. Colliard'a göre bireysel özgürlükler diye adlandırılan özgürlüklerin gerçekten de bireysel olup olmadıkları her zaman tartışılabilir. İnsan hiçbir zaman tek başına yaşamadığına göre tüm özgürlüklerin sosyal bir karakter taşıması doğaldır. Her ne kadar bu özgürlüklerin bireyler tarafından kullanıldığı için böyle adlandırıldığı düşünülebilirse de bunlar ancak toplum içinde kullanılabileceklerinden bu özgürlükler de sosyaldir. Öte yandan bireysel özgürlükler sınırsız değildir. Çünkü toplum içinde kullanılır ve bireyin özgürlüğünün sınırı diğer bireyin özgürlüğünün sınırıdır. Bu açıdan da bireysel özgürlükler anarşik bir özgürlüğü değil, sosyal bir özgürlük anlayışını açıklar. Sosyal olmayan hak ve özgürlük yoktur. Bireysel özgürlüklerin sahipleri bireylerdir, sosyal haklar ise kolektif olarak kullanılabilen haklardır biçiminde bir ayrım yapmanın da tamamen olanaksız olduğunu açıklar Colliard. Çünkü bireysel özgürlükler arasında toplantı özgürlüğünde, eğitim özgürlüğünde olduğu gibi kolektif olarak kullanılabilenleri vardır. Colliard'a göre kamu özgürlükleri ya da bireysel özgürlükler genel ve geniş kapsamlı bir kavramdır. Bireyin sahip olduğu tüm özgürlükleri genel olarak ifade eder. Bu geniş kapsamlı kamu özgürlükleri içinde mülkiyet hakkı, ticaret, sanayi özgürlüğü gibi ekonomik içerikli özgürlükler yer alır. Ve sosyal haklarda bu ekonomik içerikli özgürlükler içinde çalışma hakkı, sendika özgürlüğü, grev hakkı gibi çalışanlara özgü özgürlüklerdir. Böylece sosyal haklar insanın sahip olduğu hak ve özgürlüklerden bir kısmını çalışanların özgürlüklerini ifade eder. Çalışan kişi iş yerinde çalıştıranla olan ilişkilerinde sosyal haklardan yararlanır, iş yeri dışında herhangi bir yurttaş gibi bireysel özgürlüklerini kullanır. Colliard sosyal haklar kavramının başka bir anlam daha taşıdığına da dikkati çeker. Sosyal haklar kavramı Marksist demokrasilerin somut özgürlüklerini ifade için kullanılmaktadır. Somut özgürlük anlayışı liberal demokrasinin bireyci özgürlük anlayışına ters düşer. Gerçekten bireysel özgürlükler kişinin düşünce ve davranış serbestliği yönünden devlet iktidarının sınırlarını meydana getirir. Bireysel özgürlükler bireyin serbestçe hareket olanağına sahip olduğu alanı ifade eder. Somut özgürlüklerin taşıdığı anlam ise değişiktir. Bunlar bireyler lehine devlete bir takım yükümlülükler yükler, bireylere devletten olumlu bir takım davranışlarda bulunmasını isteme hakkını verir. Böylece Colliard'a göre sosyal haklar bir yönden ekonomik içerikli özgürlüklerin bir bölümünü meydana getirmekte, öte yandan devleti olumlu bir takım edimlerde bulunma yükümlülüğü altına sokmaktadır. Colliard her iki yönü de kapsayacak biçimde sosyal haklar deyimi yerine sosyal ve ekonomik içerikli haklar deyimini önermektedir. Fransız hukukçusu Bardieu ise yazılışı B-U-R-D-E-A-U. Sosyal hakları sosyal adaletsizliklerin düzeltilmesinin bir aracı olarak görüyor. Toplumda bir takım kişilere belirli bir alanda sosyal haklar tanımak, bu kişilerin sosyal ekonomik durumları, hayat biçimleri, şansları göz önünde tutulduğunda doğal yasaların normal işlemesi halinde onlara sağlayabileceği şeylerden fazla bir şeylere hakları olduğunu kabul etmektedir. Ve yine Bardieu sosyal haklardan söz edildiği zaman kişiyi ekonomik baskılardan kurtarmak için ona tanınması istenen bir takım ayrıcalıkların hatıra geldiğini söyler. Sosyal haklar çalışanların sahip oldukları haklardır. Çalışanların hakları olarak sosyal haklar sınıf haklarıdır, daha açık olarak emekçi sınıfının haklarıdır diyerek devam eder. Çalışanlara tanınacak olan sosyal haklar, siyasal iktidarı ellerinde tutanların siyasal sosyal görüşlerine göre dar ya da geniş kapsamlı olabilecektir. Bardieu'ya göre sosyal hakların üç büyük grupta toplam olanağı vardır. Bir defa çalışanların temel hakkı ekonomik güvenlik hakkıdır. Bu hakkın zorunlu koşulu da yararlı ve verimli bir işte çalışma hakkıdır. İş bulma, çalışma hakkı kişiye güvenlik sağlar. Onu gelecek endişesinden kurtarır, yararlı bir işte çalışma hakkı yoksul kişiyi yaşayabilmesi için başkalarının yardım ve sadakasını beklemekten korur, verimli bir işte çalışması da ona yeteneklerine göre insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyinde yaşaması için gerekli ücreti sağlar. Buna ek olarak kaza, sakatlık, yaşlılık hallerinde uygulanacak bir sigorta sistemiyle de çalışan kişinin güvenliği tamamlanır. İkinci grup sosyal haklar işin ve iş yerinin koşulları ile ilgilidir. Çalışan kişinin bir makine değil, bir insan olduğu göz önünde tutularak çalışma koşulları, süresi, tatil, dinlenme sorunları, iş yerinin sağlık koşullarına uygun olması, çalışan kadın ve çocukların korunması vesaire ile ilgili olarak tanınan sosyal haklardır. Yine bu grupta kişinin maddi ve manevi gelişmesini ve hayatta ona eşit şans olanağını sağlayan mesleki eğitim hakkı gibi sosyal haklara yer verilir. Üçüncü grupta ise kişiye tanınan sosyal hakların kullanılabilir haklar olabilmesi için varlığı zorunlu güvenlik sistemini harekete geçirecek sosyal haklar yer alır. Bunlar önce kişinin çalışma özgürlüğüdür, kişi dilediği işte çalışma özgürlüğüne sahiptir ve buna bağlı grev hakkı vardır. Sonra sendika özgürlüğü gelir. Bu da çalışanlara, çalıştıranlarla eşit düzeyde iş koşullarını topluca tartışma olanağı sağlar. Ve son olarak mülkiyet hakkının sosyal amaçlarla sınırlandırılması ile de onun bir baskı aracı olarak kullanılması önlenmiş olur. Sosyal hakları çalışanların sahip oldukları haklar olarak gören Bardieu, bu hakların kişiye siyasal iktidarlardan bir takım edimlerde bulunmasını isteme hakkı verdiğini kabul eder. Siyasal iktidarın bu olumlu edimleriyle kişi tam bir gelişme olanağına kavuşacaktır. Görüldüğü gibi Bardieu'nun sosyal haklar tanımlaması da Collier'ın yaptığı tanımlamaya benziyor. Sosyal haklar bir yandan çalışan sınıfın hakları olarak açıklanırken, öte yandan bu hakların kişilere siyasal iktidardan bir takım olumlu edimlerde bulunmasını isteme hakkını verdiği kabul edilmektedir. Şüphe yok ki verimli, yararlı bir işte çalışma hakkı, dinlenme, tatil hakkı, iş yerinde sağlık koşullarına uyulması doğrudan çalışanları ilgilendiren haklardır. Ne var ki sosyal hakların yalnızca çalışanlara özgü olduğunu kabul edebilmek için toplumdaki bütün diğer sosyal grupların bu hakları önceden sahip olmaları gerekir. Yine şu noktayı da belirtmekte yarar vardır. Çalışanların sahip oldukları sosyal hakların hepsi onlara siyasal iktidardan olumlu bir edimde bulunmasını isteme hakkı vermez. Vedel ve Rivero da sosyal hakların tanınması ile devletin bir takım olumlu faaliyetlerde bulunduğu ve bu faaliyetlerin bazılarının sağlığın, ailenin korunması gibi, bireylere bir takım edimlerde bulunulması biçiminde, bazılarının ise çalışanların iş yerinde yönetime katılma ya da müteahhit vergileme gibi ekonomik hayatın düzenlenmesi biçiminde ortaya çıktığını belirtirler. Sosyal haklarla ilgili tanımlamalarda daha çok devletin olumlu edimler yüklenmesi sorunu üzerinde durulmaktadır. Daha sonra Rivero, sosyal haklar kavramında üçlü bir ayrım yapma yoluna gitmiştir. Şöyle ki sosyal haklar bir defa çalışanların statüleriyle ilgili haklarıdır. Çalışma hakkı, çalışma koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olma hakları bunlar arasındadır. İkinci olarak sosyal haklar ekonomik yapı ile doğrudan ilgili haklardır. Örneğin çalışanların işletmelerin yönetimine katılmaları hakkı ya da fiili tekerlere karşı devlet tarafından uygulanacak millileştirme, devletleştirme olanakları gibi. Ve üçüncü olarak da sosyal haklar gerek kişinin gerekse ailenin maddi ve manevi yönlerden gelişme ve korunması için gerekli koşulların hazırlanması ve sağlanması ile ilgili haklar olarak görülür. Doktrindeki bu tanımlamaları ve anayasalardaki düzenlemeleri de dikkate alarak nasıl bir sonuca ulaşabiliriz? Sosyal haklar kavramı kişi açısından ele alındığında ekonomik sosyal yönden güçsüz ve korunmaya muhtaç durumda olanların, çalışanların, kadının ve çocuğun, ailenin korunması için tanınan haklar ve bu konuda devletin bir takım ödevler yüklenmesi biçiminde görülür. Sosyal haklar sorunu kişi yönünden değil de devlet yönünden ele alındığında acaba varılacak sonuç ne olabilir? Başka bir deyimle, sosyal haklar sorunu hakların sahipleri yönünden değil de hakkın ileri sürüleceği karşı taraf yönünden değerlendirilirse nasıl bir sonuca varılacaktır? Bir kimseye tanınan bir hak, karşı tarafta bir başka kişiye bir borç yüklediğine göre, sosyal hakların karşılığı olarak ortaya çıkan borçları kimler yerine getirmekle sorumlu olacaktır? Ve özellikle sosyal haklar karşısında devletin rolü ve görevi nedir? Sosyal hakları bu yönden ele alarak değerlendirmek ve tanımlamak olanağı da vardır. Bu sorunu açıklarken göz önünde tutulması gereken iki nokta vardır. Bir defa kişiye tanınan bir sosyal hak karşılığında devlete bir borç yüklüyor mu? İkinci olarak da eğer devlet bir borç altına giriyorsa bu borç nasıl bir borçtur? Bu bir yapma borcu mudur yoksa karışmama borcu mudur? Birinci soruyu cevaplandırmaya çalıştığımızda görüyoruz ki kişilere tanınan bir takım sosyal haklar devleti olumlu edimde bulunma borcu yüklemez. Bazı sosyal haklar vardır ki bunlar çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki ilişkileri düzenler. Bu bakımdan özel hukuk çerçevesi içinde değerlendirilmeleri gerekir ve bu haklar karşısında devlet değil fakat kişiler bir takım borçlar yüklenirler. Örneğin çalışanların sosyal haklarından biri olan sendika kurma hakkı çalıştırana bir takım borçlar yükler. Çalıştıranın bir kimseyi işe alırken onun sendikaya bağlı olması ya da olmaması arasında bir ayrım gözetmemesi gerekir. Ve yine çalıştıranın sendikalı bir emekçiyi bir sendikaya üye olduğu ya da bir sendika içinde faaliyet gösterdiği için işinden çıkarmaması ya da işini muhafaza edebilmesi için sendikadan ayrılmaya zorlamaması gerekir. Yine sendika kurma hakkının bir sonucu olarak çalıştıranın sendika temsilcilerinin görevlerini normal koşullar altında yerine getirmelerine olanak sağlaması, temsilci seçimine karışmaması ve genel olarak sendikaların faaliyetlerini engelleyici herhangi bir davranışta bulunmaması gibi zorunlulukları vardır. Devletin sendika ile ilişkisi ise sendikaların kuruluş, faaliyet, idare, kontrol, fesih, üst birlikler kurmak yönlerinden yasa çerçevesinde bağımsızlığının sağlanmasından ibarettir. Bu konuda diğer bir örnek de çalışanların çalıştırana karşı baskı aracı olarak kullanabildikleri grev hakkıdır. Bu hakta çalışan, çalıştıran ilişkisini ilgilendiren sosyal bir haktır. Yine çalışanların temsilcileriyle çalışma koşullarını belirlemek, toplu iş sözleşmesi yapma hakkı vardır. Çalışanların çalışma koşullarının belirlenmesinde sahip oldukları haklarını gerçekten kullanabilmeleri için onlara gerekli koşulları hazırlama olanağı vardır. Çalışanlara iş yerinde yönetime katılma hakkının tanınması halinde de çalıştıranın bu katılmayı sağlayacak koşulları oluşturması gerekir. Burada devletten beklenen bu hakların kullanılmasına karışmaması, engel olmamasıdır. Diğer bir kısım sosyal haklar ise devlet ile kişiler arasında ilişki kurar. Kişilere tanınan bu sosyal haklar devlete bir takım borçlar yükler, bu sosyal haklar karşısında devlet olumlu bir edimde bulunma, bir yapma borcu altına girmiştir. Devletin bir yapma borcu altına girmesi halinde devletin sosyal hak sahibi karşısında yerine getirmekle yükümlü olduğu bir edim vardır. Örneğin, kişinin eğitim ve öğrenim hakkı karşısında devletin yeterince okul açma görevi vardır. Ancak bu görevini yerine getirdiği zaman herkes ekonomik ve sosyal olanakları ne olursa olsun eğitim ve öğrenim görme olanağına kavuşabilecektir. Bunun gibi dinlenme ve tatil hakkı devlet önemli bir takım altyapı girişimlerinde bulunma zorunluluğu yarattığı gibi, çalışma hakkı, sağlığın korunması hakkı, insan gibi yaşam olanaklarına sahip olma hakkı, mesleki öğretim görme hakkı, sağlık koşullarına uygun konutlarda oturabilme hakkı gibi sosyal haklarda devlet olumlu edimlerde bir takım girişimlerde bulunma, kamu hizmetleri, altyapı kuruluşları kurma borcu yükler. Devletin sosyal haklar karşısında yüklendiği bu olumlu edimde bulunma, kamu hizmeti kurma ve karışmama borçlar arasında hukuki sonuç yönünden önemli fark vardır.